Ayrım 5 Memur Hukuku 3301 kodlu kitap sayfa 41 Ünite 5 Devlet Memurlarının Özgürlükleri Devlet Memurlarının Özel Hayatı ve Sosyal Yaşamı ile ilgili düzenlemeler 1 Devlet Memurunun ikametgahı 2 Memurun Seyahat Özgürlüğü 3 Devlet Memurunun işini seçme özgürlüğü 4 Memurun Sosyal Yaşamı 5 Düşünce ve ifade Özgürlüğü 1. Devlet memurunun ikametgahı. Memur, görev yaptığı kurumun ve hizmet biriminin bulunduğu yerleşim merkezinde ikamet eder. Tanımlı sınırlar dışında memurun ikamet etmesi için kurum yetkili amiri izin vermelidir. 2. Memurun seyahat özgürlüğü. Memur, görevi sırasında görev yerini terk edemez. Memur, ikamet ettiği il sınırlarını ancak yetkili amir izniyle terk edebilir. Memurun hafta sonu için her seferinde izin istemesi gerekli değildir. 3. Memurun eşini seçme özgürlüğü. Eş seçme konusu her mesleğin özelliğine göre düzenlenmiştir. Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan memurlar evlenmeden önce bakanlıktan izin olmalıdır. Aksi durumda istifa etmiş sayılırlar. 4. Memurun sosyal yaşamı. Memur yurt içi ve dışında devletin itibarını zedeleyici davranışlardan kaçınmalıdır. Amaç memurun prestijini korumak, onu itibarlı kılmaktır. 5. Düşünce ve ifade özgürlüğü. Devlet memuru sadık ve tarafsız olmalıdır. Siyasi partiye üye olamaz. Bir siyasi parti ya da zümre yararına davranamaz. Görevini yaparken dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep gibi ayrımlar yapamaz. İdeolojik içerikli beyanda bulunamaz, eylemlere katılamaz. Memurların sendikal hakları. Kolektif siyasal hakların en önemlileri sendika, toplu sözleşme, grev, adil ücret, sosyal güvenlik haklarıdır. Sendikal haklar, siyasal haklar, kamuoyu ve iktidarı etkileyici niteliktedir. Bu haklar demokrasinin katılımlı bir hale gelmesini sağlar. Türkiye'de kamu sendikaları 11 hizmet kolunda toplanmıştır. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri, tarım ve ormancılık hizmetleri, bayındırlık, inşaat, köy hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, basın yayın ulaştırma hizmetleri, kültür sanat hizmetleri, yerel yönetim hizmetleri, büro, bankacılık, sigortacılık hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler hizmetleri, eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri. Memur sendikaları, konfederasyonları, Bağımsız Kamu Görevlileri Konfederasyonu, BASK. Demokrat Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Demokrat Kamu Sen. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, KESK. Memur Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sen. Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Sen. Ulusal Demokrat Sendikaları Konfederasyonu, USEK. Dikkat! Her hizmet kolunda birden fazla sendika kurulabilir. Üyeliğin sona ermesi sendika genel kurulunca kararlaştırılır. Üyelik başvurusu kabul edilmeyen 30 gün içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Birden fazla sendikaya üyelik varsa sonraki üyelik geçersizdir. Kamu İşveren Kurulu üyeleri, Başbakan Müsteşarı, Kamu İşveren Sendikası, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, Devlet Personel Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, DPT Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı. Dikkat! Toplu görüşme en geç 15 gün içinde sonuçlanır. Mutabakat metni Bakanlar Kurulu'na sunulur. Anlaşma olmazsa Uzlaştırma Kurulu toplantıya çağrılabilir. Uzlaştırma Kurulu Yüksek Hakem Kurulu Başkanı ve 4 öğretim üyesinden oluşur. Tarafları dinleyip 5 gün içinde karar verir. Mutabakat metnini Bakanlar Kurulu'na sunar. Dikkat! Memurlar toplu sözleşme yapabilir, uyuşmazlık halinde kamu görevlilerin hakem kuruluna başvurması mümkündür. Kurulun kararı kesindir. Memurlarla ilgili grev yasağı olan ülkeler: ABD, Almanya, Fas, Bangladeş, Bolivya, Brunei, Çad, Ekvator, Filipinler, Hindistan, Honduras, Japonya, Kolombiya, Kuveyt, Liberya, Lübnan, Madagaskar, Nikaragua, Paraguay, Suriye, Şili, Uruguay, İsviçre, Türkiye. Devlet memuru ve grev. DMK'ya göre memurlar greve karar vermez, grev örgütleyemez, bu yolla propaganda yapamaz. Memurlar grev veya grev girişimini destekleyemez. Sınırlı grev hakkı tanınan ülkeler: Fransa, İsveç, Finlandiya. Grev hakkı tanıyan ülkeler: İtalya, İngiltere. Memurların siyasi hak ve özgürlükleri: Hakimler ve savcılar yüksek yargı organ mensupları. Kamu kurumlarındaki memur statüsünde olanlar: İşçi niteliğinde olmayan kamu görevlileri, silahlı kuvvetler mensupları, yüksek öğrenim öncesi öğrenciler siyasi partilere üye olamaz. Yüksek öğretim elemanları yasak kapsamı dışındadır. Seçme ve seçilme hakkı: Kamu görevlisi seçme hakkına sahiptir. Seçilme hakkı için aday olmadan önce görevlerinden ayrılmaları gerekir. 1. Aşağıdaki bakanlık mensuplarından hangileri evlenmeden önce bağlı oldukları bakanlığın iznini almak zorundadırlar? A. Dışişleri Bakanlığı, B. Kalkınma Bakanlığı, C. Milli Savunma Bakanlığı, D. Adalet Bakanlığı, E. Sağlık Bakanlığı. Çözüm: Dışişleri Bakanlığı mensuplarından evlenmeden önce bağlı oldukları bakanlığın iznini almak zorundadırlar. Yanıt A'dır. Dışişleri Bakanlığı. 2. Ülkemizde kamu görevlilerinin kurabilecekleri sendikalar halen kaç hizmet kolunda toplanmıştır? A5, B7, C11, D15, E20. Çözüm: Ülkemizde kamu görevlilerinin kurabilecekleri sendikalar 11 hizmet kolunda toplanmıştır. Yanıt C'dir, 11. 3. Birden fazla sendikaya üye olan kamu görevlisi hakkında aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? A. Uyarma cezası verilir. B. Bütün sendika üyelikleri geçersiz sayılır. C. Sonraki üyelik geçersiz sayılır. D. İlk üyelik geçersiz sayılır. D. Yaptırımı yoktur. Çözüm: Birden fazla sendikaya üye olan kamu görevlisinin sonraki üyeliği geçersiz sayılır. Yanıt C'dir. Sonraki üyelik geçersiz sayılır. 4. Aşağıdakilerden hangisi kamu işveren kurulu üyeleri arasında yer almaz? A. Maliye Bakanlığı Müsteşarları, B. Hazine Müsteşarı, C. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, D. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, E. Adalet Bakanlığı Müsteşarları. Çözüm: Adalet Bakanlığı Müsteşarları işveren kurulu üyeleri arasında yer almaz. Yanıt E'dir. Adalet Bakanlığı Müsteşarları. 5. Uzlaştırma Kurulu'na kim başkanlık eder? A. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı, B. YÖK Başkanı, C. Maliye Bakanı, D. Devlet Bakanı, E. Sayıştay Başkanı. Çözüm: Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Uzlaştırma Kurulu'na başkanlık eder. Yanıt A'dır. 6. Türk hukukunda kamu görevlilerinin sendika kurma hakkı açıkça hangi yıl tanınarak anayasal güvenceye kavuşturulmuştur? A. 1950, B. 1971, C. 1982, D. 1995, E. 2003. Çözüm: 1995 yılında kamu görevlilerinin sendika kurma hakkı tanınmıştır. Yanıt D'dir. 1995. 7. Aşağıdaki uluslararası metinlerden hangisinde memurlara grev hakkı tanınmıştır? A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, B. Avrupa Sosyal Şartı, C. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, D. ILO Sözleşmesi, E. Roma Anlaşması. Çözüm: Avrupa Sosyal Şartı memurlara grev hakkı tanınmıştır. Yanıt B'dir. Avrupa Sosyal Şartı. 8. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde sınırlı da olsa memurlara grev hakkı tanınmıştır? A. Almanya, B. Fransa, C. Bolivya, D. Japonya, E. ABD. Çözüm: Fransa sınırlı biçimde memurlara grev hakkı tanınmıştır. Yanıt B'dir. Fransa. 9. Siyasi haklar hukuki niteliği açısından ne tür haklardır? A. Pozitif statü hakları, B. Negatif statü hakları, C. Aktif statü hakları, D. Koruyucu haklar, E. Sosyal ve kültürel haklar. Çözüm: Siyasi haklar hukuksal yönden aktif statü haklarıdır. Yanıt C'dir. Aktif statü hakları. 10. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olabilir? A. Hakim ve savcılar, B. Silahlı kuvvetler mensupları, C. Maliye memurları, D. Yüksek öğretim elemanları, E. Öğretmenler. Çözüm: Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere sınırlı biçimde katılmasına kanun izin vermiştir. Yanıt D'dir. Yüksek öğretim elemanları. 11. Toplu görüşme aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz? A aylık ve ücretler, B yakacak yardımı, C giyecek yardımı, D yiyecek yardımı, E harcırah. Çözüm: toplu görüşme yakacak yardımı konusunu kapsamaz. Yanıt B'dir, yakacak yardımı. 12. Milletvekili seçim kanununa göre genel ve ara seçimlerde aday olmak isteyen kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri genel ve ara seçimlerin başlangıcından en az kaç ay önce görevlerinden ayrılmak zorundadırlar? A. 1 ay önce, B. 4 ay önce, C. 5 ay önce, D. 3 ay önce, E. 2 ay önce. Çözüm: 1 ay önce görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Yanıt A'dır, 1 ay önce. 13. Memura iki çocuğu ile sınırlı olmak üzere aile yardım ödeneği verilmektedir. Ancak belli şartların gerçekleşmesiyle çocuk için verilen aile yardım ödeneği kesilmektedir. Aile yardım ödeneği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 19 yaşını doldurmuş bekar kız çocuğu için verilen aile yardım ödeneği kesilir. B. Ölen çocuk için verilen aile yardım ödeneği kesilir. C. 19 yaşını doldurmuş bekar erkek çocuğu için verilen aile yardım ödeneği kesilir. D. 25 yaşını doldurmuş yüksek öğrenim gören erkek öğrenci için verilen aile yardım ödeneği kesilir. E. Evlenen çocuklar için verilen aile yardım ödeneği kesilir. Çözüm: 19 yaşına doldurmuş bekar kız çocuğu için verilen aile yardım ödeneği kesilmez. Yanıt A'dır. 19 yaşına doldurmuş bekar kız çocuğu için verilen aile yardım ödeneği kesilir. 14. Aşağıdakilerden hangisi evlenmeden önce bağlı olduğu bakanlıktan izin almak zorundadır? A. Sağlık Bakanlığı mensupları, B. Milli Eğitim Bakanlığı mensupları, C. Maliye Bakanlığı mensupları, D. Dışişleri Bakanlığı mensupları, E. İçişleri Bakanlığı mensupları. Çözüm: Dışişleri Bakanlığı mensupları izin almak zorundadır. Yanıt D'dir, Dışişleri Bakanlığı mensupları. 15. Kamu görevlileri sendikası kurma hakkı ne zaman anayasa güvencesine alınmıştır? A. 1961, B. 1971, C. 1980, D. 1995, E. 1998. Çözüm: 1995 yılında kamu görevlileri için sendika kurma hakkı anayasada yer almıştır. Yanıt D'dir, 1995. 16. Aşağıdakilerden hangisi için siyasi partilere üye olma yasağı bulunmaz? A. Hakimler, B. Savcılar, C. Yüksek öğretim öğrencileri, D. Silahlı kuvvetler mensupları, E. Yargıtay üyeleri. Yanıt C'dir, yüksek öğretim öğrencileri. 17. Aşağıdakilerden hangisinde memurlar için grev yasağı bulunmaz? A. Norveç, B. Türkiye, C. Almanya, D. Fransa, E. Pakistan. Yanıt D'dir, Fransa. 18. Aşağıdakilerden hangisi kamu işveren kurulu üyelerinden biri değildir? A. Maliye Bakanlığı Müsteşarı, B. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, C. Başbakanlık Müsteşarı, D. Hazine Müsteşarı, E. Devlet Personel Başkanı. Yanıt B'dir, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı. 19. Aşağıdakilerden hangisi memurlara yasaklanmış olan davranışlardan biri değildir? A. Sendikal faaliyette bulunma, B. Greve katılma, C. Dernek kurma ve üye olma, D. Ticaret yapma, E. Toplu eylem yapma ve hareketlerde bulunma. Yanıt A'dır, sendikal faaliyette bulunma. 20. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olamaz? A. Serbest muhasebeciler, B. Serbest avukatlar, C. Üniversite öğrencileri, D. İşçiler, E. Hakimler ve savcılar. Yanıt E'dir, hakimler ve savcılar. 21. Memurlara grev hakkı tanıyan metin hangisidir? A. Roma Anlaşması, B. İLO Sözleşmesi, C. Avrupa Sosyal Şartı, D. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, E. Ankara Anlaşması. Yanıt C'dir, Avrupa Sosyal Şartı. 22. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki memur konfederasyonlarından biri değildir? A. BASK, B. KESK, C. MEMURSEN, D. TÜRK İŞ, E. USEK. Yanıt D'dir, TÜRK İŞ. 23. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının özel hayatı ve sosyal hayatı ile ilgili düzenlemelerden değildir? A. Devlet memurunun ikametgahı, B. Memurun seyahat özgürlüğü, C. Memurun ticaret yapma özgürlüğü, D. Memurun işini seçme özgürlüğü, E. Düşünce ve ifade özgürlüğü. Yanıt C'dir. Memurun ticaret yapma özgürlüğü. 24. Memurlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Görev yerini terk edemez. B. Siyasi partiye üye olamaz. C. Sendikaya üye olamaz. D. Toplu eylem yapamaz. E. Ayrımcılık yapamaz. Yanıt C'dir. Sendikaya üye olamaz. 25. Siyasi haklar hangi grupta yer alır? A. Aktif statü hakları. B. Pasif statü hakları. C. Kişilik hakları. D. Pozitif statü hakları. E. Negatif statü hakları. Yanıt A'dır. Aktif statü hakları. Çıkmış sınav soruları. Ara deneme sınavı 1. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri ile idare arasında devlet memurları kanunu veya özel bir kanuna dayanılarak ve belli bir kamu hizmetinin yürütülmesi konusunda idare ile sözleşmenin karşı tarafı kamu görevlisi adayı arasında yapılan sözleşmelere ne ad verilir? A. Özel hizmet sözleşmesi, B. Adam çalıştırma sözleşmesi, C. Kamu istikrar sözleşmesi, D. Kamu imtiyaz sözleşmesi, E. İdari hizmet sözleşmesi. Yanıt E'dir. İdari hizmet sözleşmesi. 2. İdari işlemlerin maddi tasnifi bakımından atama işlemi aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisine girer? A. Genel düzenleyici işlem, B. Genel sübjektif işlem, C. Genel koşul işlem, D. Birel koşul işlem, E. Birel yasaklayıcı işlem. Yanıt D'dir. Birel koşul işlem. 3. Memuru bir askeri vazifeyi yapmakla yükümlü olan kimse olarak tanımlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk Ceza Kanunu, B. Kabahatler Kanunu, C. Devlet Memurları Kanunu, D. Askeri Ceza Kanunu, E. İş Kanunu. Yanıt D'dir. Askeri Ceza Kanunu. 4. Seçilmişlerin esaslı bölümünü temsili demokrasi modeli çerçevesindeki kesim oluşturur. Bu kesim, vatandaşların doğrudan seçimiyle kamu görevlisi olma hüviyetini kazanırlar. Aşağıdakilerden hangisi seçilmişler kategorisinin içerisinde sayılamaz? A. Köy mahalle muhtarları, B. Bakanlar, C. İl genel meclisi üyeleri, B. Akademik personel, E. Belediye meclisi üyeleri. Yanıt D'dir. Akademik personel. 5. Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak olarak tanımlanan memurluğun temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Kariyer, B. Liyakat, C. Sınıflandırma, D. Serbestlik, E. Eşitlik. Yanıt A'dır. Kariyer. 6. Yasama organının göz önünde tutacağı memur güvenliğini ilgilendiren ilkeler anayasanın çeşitli maddelerinde yer almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu anayasal ilkelerden biri değildir? A. Hizmete alınmada ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmemesi. B. Disiplin kararlarının yargısal denetimin dışında tutulması. C. Devlet memurluğunun sürekli ve kanuni bir statüye sahip olması. D. Devlet memurları hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında isnat olunan hususun ilgiliye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi. E. İlgilinin yazılı savunmasının istenmesi ve savunma için belli bir süre tanınması. Yanıt B'dir. Disiplin kararlarının yargısal denetimin dışında tutulması. 7. Görev esas alınarak yapılan sınıflandırma türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Rütbe sınıflandırması, B. Kamu sınıflandırması, C. Yetki sınıflandırması, D. Şekil sınıflandırması, E. Kadro sınıflandırması. Yanıt E'dir. Kadro sınıflandırması. 8. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanununda yer alan hizmet sınıflarından biri değildir? A. Genel idare hizmetleri sınıfı, B. Mahalli idare hizmetleri sınıfı, C. Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, D. Milli istihbarat hizmetleri sınıfı, E. Teknik hizmetler sınıfı. Yanıt B'dir. Mahalli idare hizmetleri sınıfı. 9. İstisnai memurluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İstisnai memurluklar, liyakat ve kariyer ilkelerinin uygulanmadığı istisnai kadrolardır. B. İstisnai memurluklara atanacaklarda da genel memur olma özelliği aranır. C. İstisnai memurluklara atananlar atandıkları kadronun derece aylığını alırlar. D. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği istisnai memur kadrolarından biridir. E. İstisnai memurluklara atananlar hakkında Devlet Memurları Kanunu'nun atanma ve sınavlara ilişkin hükümleri uygulanır. Yanıt E'dir. İstisnai memurluklara atananlar hakkında Devlet Memurları Kanunu'nun atanma ve sınavlara ilişkin hükümleri uygulanır. 10. Kamu, kurum ve kuruluşları Devlet Memurları Kanunu'na göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda en az yüzde kaç oranında özürlü çalıştırmak zorundadır? A. %3, B. %5, C. %7, D. %9, E. %10. Yanıt A'dır, %3. 11. Aşağıdakilerden hangisi memuriyete girişte uygulanan anayasal ilkelerden biridir? A. Serbestlik ilkesi, B. Patronaj ilkesi, C. Sınıflandırma ilkesi, D. Kariyer ilkesi, E. Hukukilik ilkesi. Yanıt A'dır, serbestlik ilkesi. 12. 1. Kasıtlı bir suçtan 7 ay hapis cezası almış olmak. 2. Kasıtlı bir suçtan 1 yıl hapis cezası almış olmak. 3. Taksirli bir suçtan 2 yıl hapis cezası almış olmak. 4. Devletin güvenliğine karşı işlenmiş ve affa uğramış mahkumiyeti bulunmak. Yukarıda verilen durumlardan hangileri devlet memuru olmayı engeller? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 4, D. 1, 2 ve 3, E. 1, 2 ve 4. Yanıt C'dir. 2 ve 4. 13. Aylıksız izin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Eşi doğum yapan memura doğum tarihinden itibaren en fazla 18 ay izin verilebilir. B. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memura 36 ay izin verilebilir. C. Yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan işlerine aylıksız izin verilmesi mümkün değildir. D. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalmaksızın aylıksız izinli sayılır. E. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılır. Yanıt E'dir. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılır. 14. Memura aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde en fazla ne kadar süre hastalık izni verilir? A. 6 ay, B. 12 ay, C. 18 ay, D. 24 ay, E. 36 ay. Yanıt C'dir. 18 ay. 15. Devlet Memurları Kanunu'na göre radyoaktif ışınlara maruz kalan devlet memurlarına yıllık izinlerine ek olarak verilen bir aylık izin türüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Mazeret izni, B. Aylıksız izin, C. Özel izin, D. Sağlık izni, E. Hastalık izni. Yanıt D'dir. Sağlık izni. 16. Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol gösterici olma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Devlet Denetleme Kurulu, B. Devlet Personel Başkanlığı, C. Başbakanlık Başmüşavirliği, D. İçişleri Bakanlığı, E. Milli Güvenlik Kurulu. Yanıt B'dir. Devlet Personel Başkanlığı. 17. Toplu görüşmenin tamamlanması için öngörülen süre içinde taraflar anlaşamadığında, taraflardan birinin 3 gün içinde toplantıya çağırabildiği uzlaştırma kurulunda aşağıda verilen disiplinlerden hangisinden öğretim üyesi bulunmaz? A. İş hukuku, B. Çalışma ekonomisi, C. Anayasa hukuku, D. İdare hukuku, E. Kamu maliyesi. Yanıt C'dir. Anayasa hukuku. 18. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partiler kanununa göre siyasi partilere üye olamayacak kamu görevlileri arasında yer almaz? A. Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları, B. Silahlı Kuvvetler mensupları, C. Yüksek Öğretim elemanları, D. Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, E. Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri. Yanıt C'dir. Yüksek Öğretim Elemanları. 19. Aşağıdakilerden hangisi anayasanın 51. maddesine göre sendika kurma hakkının unsurlarından birisi değildir? A. Hiç kimse sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. B. Sendikalarla birlikte sendika üst kuruluşları kurulamaz. C. Bütün çalışanlar ve işverenler sendika kurma hakkına sahiptirler. D. İdare makamlarından önceden izin alınmadan sendika kurma, üye olma ve çekilme hakkı vardır. E. Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Yanıt B'dir. Sendikalarla birlikte sendika üst kuruluşları kurulamaz. 20. Aşağıda belirtilenlerden hangisi görevinden ayrılmadan milletvekili seçilebilir? A. Yaptığı hizmet bakımından işçi niteliği taşıyan kamu görevlisi. B. Üniversite öğretim elemanı. C. RTÜK üyesi. D. Belediye başkanı. E. Yargıtay başkanı. Yanıt A'dır. Yaptığı hizmet bakımından işçi niteliği taşıyan kamu görevlisi. Çıkmış sınav soruları ara deneme sınavı 2. 1. Ceza kanunu anlamında kamu görevlisi ve memurların belirlenmesinde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? A. Genel idare esaslarına tabi olma. B. Kamusal faaliyetin yürütülmesine katılma. C. Asli ve sürekli kamu hizmeti görme. D. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince istihdam edilme. E. Kadro karşılığı çalışma. Yanıt B'dir. Kamusal faaliyetin yürütülmesine katılma. 2. Devlet, il, özel idaresi, belediye, köy ya da kamu kurumları dışında çalışan bir avukatın memur sıfatını kazanamaması aşağıdaki kriterlerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A. Atama işlemi kriteri, B. Kadro kriteri, C. İstihdam edilen yer kriteri, D. Aylık tahsisi kriteri, E. Hiyerarşi kriteri. Yanıt C'dir. İstihdam edilen yer kriteri. 3. Aşağıdakilerden hangisi kadronun işlevlerinden biri değildir? A. Sürekliliği belirleme. B. İşin niteliği ile önemini tespit etme. C. Ödenecek aylığın derecesini belirleme. D. Bir kuruluştaki memur sayısını belirleme. E. Hiyerarşi yetkisinin açıklanmasına yardımcı olma. Yanıt D. Bir kuruluştaki memur sayısını belirleme. 4. Memur tanımlamalarındaki ortak yönlerden genel idare esaslarına tabi kamu hizmeti kriteri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kamu hizmeti niteliği taşımayan bir faaliyeti yapan kişi memur sayılamaz. B. Genel idare esaslarına tabi kamu hizmetleri özel kişilerce ifa edilemez. C. Genel idare esasları kamu yetkisi, kamu kudreti kullanarak hizmet görmek anlamına gelir. D. Devlet tarafından memur ve diğer kamu görevlisi dışında da personel çalıştırılabilir. E. Devletin gözetim ve denetiminde bir kamu hizmeti ifa eden özel şirketin personeli de memur sayılır. Yanıt E'dir. Devletin gözetim ve denetiminde bir kamu hizmeti ifa eden özel şirketin personeli de memur sayılır. 5. Aşağıdakilerden hangisi yasama organına karşı memuriyet güvencesi kapsamına girer? A. Devlet memurluğunun aktif bir statüye sahip olması. B. Devlet memurlarının kamu görevleri hakkında basına bilgi verememeleri. C. Görevleriyle ilgili işledikleri bazı suçlardan dolayı özel kovuşturma usulüne tabi olmaları. D. Hizmete alınmada ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilememesi. E. Uyarma ve kınama hariç disiplin cezalarının yargı denetimi dışında bırakılamaması. Yanıt D'dir. Hizmete alınmada ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilememesi. 6. Memurların sınıflandırılmasının çeşitlerinden görev esas alınarak yapılan sınıflandırmaya ne ad verilir? A. Rütbe sınıflandırması, B. Derece sınıflandırması, C. Kariyer sınıflandırması, D. Liyakat sınıflandırması, E. Kadro sınıflandırması. Yanıt E'dir. Kadro sınıflandırması. 7. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yürürlükte olan memurların sınıflandırma sisteminin özelliklerinden biridir? A. Tüm hizmetler 3 sınıf içerisinde toplanmıştır. B. Sınıflar anayasa ile belirlenmiştir. C. Sistemde taban ve tavan göstergeleri kural olarak öğrenim süresine göre saptanmıştır. D. Her sınıf için verilen kadrolarda aranacak özel nitelikler devlet memurları kanununda tek tek sayılmıştır. E, gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun bir şekilde sınıfı içinde en üst derecelere kadar ilerleme imkanı sağlayan sistem liyakat sistemidir. Yanıt C'dir. Sistemde taban ve tavan göstergeleri kural olarak öğrenim süresine göre saptanmıştır. 8. Memur amirinden aldığı emrin suç oluşturmadığını fakat kanuna aykırı olduğunu düşünüyorsa ne yapmalıdır? A. Emri yerine getirmek zorundadır. B. Emri yerine getirmez, idari yargıda iptal davası açar. C. Emri yerine getirmez, emri veren makamın bir üst makamına şikayette bulunur. D. Takdir yetkisi vardır fakat yerine getirdiğinde doğacak hukuki sonuçlardan tek başına sorumlu olur. E. Emri yerine getirmez ve emrin yazı ile tekrarlanmasını ister. Yanıt E'dir. Emri yerine getirmez ve emrin yazı ile tekrarlanmasını ister. 9. İstisnai memuriyete atama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Devlet memurları kanununun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin düzenlemeleri dışında derece aylığı ile atama yapılabilen memurluklardır. B. Bu kadrolara atanmak için memur olmak gerekmektedir. C. Esasen istisnai memurların bir kısmının asli memur olarak istihdamı mümkündür. D. Bu kadrolar devlet memurları kanununun 59. maddesinde tek tek sayılmıştır. E. İstisnai memurluklara devlet memurları kanununun 48. maddesindeki genel şartları taşıyan kimselerden atama yapılabilir. Yanıt B'dir. Bu kadrolara atanmak için memur olmak gerekmektedir. 10. Memuriyete girişin genel koşullarından vatandaşlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Yabancı devlet vatandaşlığına geçmek için başvurma devlete sadakat yükümlülüğünün ihlali değildir. B. Vatandaşlık hakkı tüzük ile sınırlanabilir. C. Vatansızlar devlet memuru olamazlarken yabancılar olabilir. D. Türk vatandaşlığından çıkarma kararları ilgilinin çocuklarına da sirayet eder. E. Çifte vatandaşlık memuriyete engel teşkil eder. Yanıt A'dır. Yabancı devlet vatandaşlığına geçmek için başvurma devlete sadakat yükümlülüğünün ihlali değildir. 11. Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile hangi tarihten itibaren geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar? A. Onay tarihi, B. Aday memurluğun başlangıç tarihi, C. Staj bitim tarihi, D. Eğitim bitim tarihi, E. Disiplin amirinin teklif tarihi. Yanıt A'dır, onay tarihi. 12. Aday memurların atandığı kurum veya kuruluşu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitime ne ad verilir? A. Temel eğitim, B. Staj, C. Ön eğitim, D. Hizmet içi eğitim, E. Hazırlayıcı eğitim. Yanıt E'dir, hazırlayıcı eğitim. 13. Devlet memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakım evi ve sosyal tesislerin kurulması ve işletme esas ve usullerinin belirleneceği yönetmelik aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılır? A. Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, B. Bakanlar Kurulu, C. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı, D. Kalkınma Bakanlığı, E. İçişleri Bakanlığı. Yanıt C'dir. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı. 14. Aşağıdakilerden hangisine açıktan vekil atanamaz? A. Eczacılık, B. Mühendislik, C. Yaz tatili döneminde ilkokul öğretmenliği, D. Köyde ebelik, E. Vaizlik. Yanıt C'dir. Yaz tatili döneminde ilkokul öğretmenliği. 15. Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A. Kamu görevlisine yeni veya eski görev yeri mahkemesi, B. Kamu görevlisinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi, C. Danıştay 1. Dairesi, D. Söz konusu işlemi yapan yer mahkemesi, E. Kamu görevlisine yeni görev yeri mahkemesi. Yanıt A'dır. Kamu görevlisine yeni veya eski görev yeri mahkemesi. 16. Aile yardımı ödeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Evlenen çocuklar için de ödenek verilir. B. Burs alan çocuklar için de ödenek verilir. C. Boşanma durumunda bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğine Sosyal Güvenlik Kurumu karar verir. D. Devlet memurunun geçimini sağladığı üvey çocukları için de ödenek verilir. E. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler ödenek her ikisine de verilir. Yanıt D'dir. Devlet memurunun geçimini sağladığı üvey çocukları için de ödenek verilir. 17. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisi, kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde idare mahkemesinde dava açabilir. B. Bir hizmet kolunda birden fazla sendika da kurulabilir. C. Üyelik başvurusu sendika tarafından en çok 30 gün içerisinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. D. Birden çok sendikaya üye olunamaz. E. Yüksek okul müdür yardımcıları sendikaya üye olamaz. Yanıt A'dır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisi, kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde idare mahkemesinde dava açabilir. 18. Kamu görevlileri sendikaları ve bunların üst kuruluşlarının idare ile yapmış oldukları toplu görüşme sonucu ortaya çıkan metin, idari veya kanuni düzenlemenin yapılabilmesi için nereye sunulur? A. Uzlaştırma Kurulu, B. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, C. Türkiye Büyük Millet Meclisi, D. Bakanlar Kurulu, E. İçişleri Bakanlığı. Yanıt D'dir, Bakanlar Kurulu. 19. Uzlaştırma Kurulu'nda aşağıdaki alanlardan hangisinden bir öğretim üyesi bulunmaz? A. Çalışma Ekonomisi, B. Anayasa Hukuku, C. İş Hukuku, D. İdare Hukuku, E. Kamu Maliyesi. Yanıt B'dir, Anayasa Hukuku. 20. Savaş ve olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde yerine atananlar gelip işe başlamadan görev yerinden ayrılmamaları kendilerine tebliğ edildiği halde bu emre uymayarak görev yerini terk eden memura hangi ceza verilir? A. Uyarma, B. Memuriyetten çıkarma, C. Kınama, D. Aylıktan kesme, E. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Yanıt B'dir, memuriyetten çıkarma. 5. ayrımın sonu sayfa 56.